Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor.
Herkese merhaba. Doğuş Grubu podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Kantoğlu. Bugün değerli konuğumuz yol güvenlik uzmanı sevgili Ahmet Özgün'le biraz Doğuş Otomotiv Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu Trafik Hayattır'dan ama daha çok da trafikte en sık yapılan yanlışlar üzerinden konuşacağız. Çok keyifli ve verimli bir podcast yayını olacağını düşünüyorum. Sözü sevgili Ahmet Özgün'e devretmeden önce çok kısaca Trafik Hayattır nedir onu biraz anlatmak istiyorum. Trafik Hayattır, Doğuş Otomotiv'in 2004 yılından beri trafikte pozitif kültür dönüşümü yaratmak amacıyla başlattığı bir sosyal sorumluluk platformu. Peki neden böyle bir ihtiyaç duyduk? Bugün baktığımızda her geçen yıl trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor. Kentlerde yaşayan nüfus giderek artıyor. Daha fazla kentlerde yaşıyoruz. Taşımacılık sektörü çok hız kazandı. Bir de pandemiyle birlikte özellikle insanlar geçmiş yıllara göre daha fazla mobil bir iş ve yaşam tarzına yöneldiler. Dolayısıyla hani pandemideki kapanma süreci hariç trafik yoğunluğu giderek artmakta ve tabii doğal olarak bu durum trafik güvenliğine de yansıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına baktığımız zaman da aslında bu trafik güvenliğine yansıyan durumu rakamlarda görebiliyoruz. Dünyada her yıl 1 milyondan fazla insan trafik kazası sonucu hayatını kaybediyor. Bu durum Türkiye için de farklı değil, maalesef farklı değil. Türkiye özgü birkaç rakam vermek istiyorum. Podcast'ın başında içimizi karartmak istemiyorum ama biraz rakamlarla hareket etmek en doğrusu. Neden bu konuya ağırlık verdiğimiz için özellikle. En çok etkilenen yaş grubu Türkiye'de 5-19 yaş grubu trafik kazalarından. Şimdi genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. %22 Z kuşağı var şu anda Türkiye'de. Geleceğe de umutla bakıyoruz hani genç nüfusa sahip olduğumuz için. Şimdi bütün bu rakamları göz önüne aldığımız zaman özellikle trafik konusunda eğitim ve bilinçlenmenin şart olduğunu görüyoruz. Peki biz o zaman Doğuş Otomotiv olarak ne yaptık bunca senedir? Biz eğitime önem verdik, eğitimle ilgili çalışmalar yaptık. Yaklaşık 3 senedir de sevgili Ahmet Özgün'le hem yüz yüze hem de dijital platformlarda eğitim başta olmak üzere çok yoğun bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Derken hemen sözü Ahmet Bey'e vereyim. Ahmet Bey, ilk sorumla sizi bombardımana tutmadan önce bir kısaca kendinizi tanıtırsanız çok sevinirim.
Ebru Hanım selamlar, çok teşekkürler buraya davet ettiğiniz için. Evet, 1995 yılında ben yol güvenlik üzerine çalışmaya başladım. Ebru Hanım o zamanlar tabii internet dahi yoktu. Show TV'de Sinyal adında bir trafik eğitim programını hazırlayarak ve sunarak benim yol güvenlik maceram başladı. O devirde trafik polisleriyle devreye çıkardım, ambulans sürücüleri devreye çıkardım. Ayrıca Alman ve Amerikan eğitim sisteminden geliyorum ben yol güvenlik üzerine. Oradan aldığım bilgileri bu programda aktarırdık dinleyicilere. Daha sonra 2012 yılında Türkiye'nin en büyük yol güvenlik merkezini kurdum Formula 1 yarış pistinde. Bunun 7 yıl başına durdum direktörü olarak. Bu süreç içinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladım akademiyi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda güvenli sürüş ve defansif sürüş adı altında 2 tane müfredatı onaylattım. Talim Terbiye Kurulu'ndan geçirdik. Dolayısıyla öyle bir süreç oldu. Ardından Trafik Hayattır sizlerle çalışmaya başladım ve son 3 yılda beraber çok güzel işler yaptık Ebru Hanım. Yani bilmiyorum herkes farkında mı? Ama tam zamanda yaptığımız çok kritik işler oldu. Örneğin Milli Eğitim'in EBA sistemi biliyorsunuz tam bir yıl boyunca bütün eğitimi uzaktan yaptı Milli Eğitim Bakanlığı. Ve EBA sistemin içinde tam pandemi öncesi biz 10 tane çocuklara yönelik trafik eğitim programı yerleştirdik sistemin içine. Yani tabii bunlar tesadüf oldu. Biz zaten yapıyorduk projemizi ama tam denk geldi ve Öğrenciler bunlardan çok faydalandı. Yani o kadar güzel bölümler yaptık ki orada kaldırımda yürümek, karşıdan karşıya geçmek, güvenli yolcu olmak, emniyet kemerinin önemi, bütün bunların üzerinden geçtik ve tam zamanda yaptığımız projelerden bir tanesiydi bu. Buna ek olarak Trafik Hayattır'la beraber YouTube kanalımızda çok güzel bölümler hazırladık. Ebru Hanım sayenizde 36 bölümümüz var şu anda orada yayında ve hepsi defansif sürücü olmanın zincir halkaları ve bugün birçok sürücü kursu Ebru Hanım bu filmleri eğitimlerinde kullanıyor. Bana sürekli ayrıca mesajlar geliyor bu konuda. Ayrıca son zamanlarda son iki ay içinde biz Trafik Hayattır olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenleri eğitmeye başladık. Öncelikle trafik dersine giren hocaları eğittik. Şimdi diğer hocaları da eğitmeye başlıyoruz. Dolayısıyla çok güzel bir sürecimiz oldu. Benim güzel bir maceram oldu yol güvenliği üzerine. Çok önem verdiğim bir mevzu. Ben projeye böyle başladım ve ömür boyu da ben yol güvenlik üzerine çalışmalarımı sürdüreceğim.
Ne güzel, ne güzel. Şimdi o zaman hemen ilk sorumla konuyu ateşleyelim isterseniz. Yol güvenliği dediniz. Ben yine verilerden yola çıkacağım. Şimdi tabii ki çalışmalarımızı yaparken hep veriler üzerinde ilerliyoruz ki hangi noktaları öne çıkaracağımızı bulabilelim. Baktığımız zaman yine Dünya Sağlık Örgütü diyeceğim. Çünkü tüm dünyadan bu verileri topluyor. Bizim Emniyet Genel Müdürlüğümüz de zaten onlarla çalışıyorlar, çalışmak zorundalar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine baktığınız zaman %89.3 oranında, yani dehşet yüksek bir rakam oranında kazaların sebebi sürücüler. Sürücü hatasından kaynaklanıyor. Şimdi siz bu kadar uzun senelerin yol güvenlik uzmanı olarak bize biraz ya ne yapıyor bu sürücüler? En çok yapılan hatalar nelerdir? Nedir bu %89.3 yapılan hata oranı? Biraz anlatır mısınız?
Evet Ebru Hanım. Çok sürekli seminerlere katılıyorum. Sürekli seminerlere giriyorum. Sürekli seminerden çıkıyorum. Son 8 yıldır. Ve enteresan bir şey söyleyeceğim size Ebru Hanım. Yani sürücülerin hataları nerede diye sorduğunuz ilk soruda en tabanına inmek lazım bu mevzunun. En tabanında trafik levhalarımız var. Şimdi trafik levhalarımız trafiğin akışını düzenliyor. Her seminerin başında benim genellikle ilk sorduğum soru sollama yasak levhasının anlamını bilen var mı yok mu diye bir gruba sorarım ve sollama yasak levhasını ekrana yansıtırım. Emin olun %90 bilemiyor. Daha evet trafik levhalarında bizim daha takip mesafesine, aşırı hıza, emniyet kemerinin önemine, direksiyon tutmaya, sürtünme çemberi, yağış nasıl etkiler bizi, kar bizi nasıl, hiç oralara daha gelemeden daha trafik levhalarında takılıyoruz. Kişiler bana diyor ki Ahmet Bey en son ben bunu 35 yıl önce görmüştüm ehliyet sınavında. Efendim siz bugün buraya gelirken bunları gördünüz yarım saat önce. Yani trafik levhalarına hakim değiliz. İlk önce hazır burada bir grubu yakalamışken birazcık da bundan bahsetmemiz gerekiyor. Örneğin kırmızı dairelerin içindekilere yasaklarımız yer alıyor. Dolayısıyla sürücüler bunun farkında olmalı. Ne zaman etrafında bir kırmızı daire varsa içindeki yasak anlamına geliyor. En kritik levhalarımızın anlamakta zorlanıyor. Üçgen, kırmızı üçgen levhalarımız. Her zaman sürücüye yaklaşan tehlikeli belirten bu levhalar hep başına sürücüye bunu dikkat demesi gerekiyor. Sürücüye gelen tehlikeleri anlatan levhalarımız bunlar. Örneğin içinde sola doğru sert viraj varsa dikkat sürücü sola doğru sert bir viraj geliyor. Gerekli önlemi al. Yani Ebru Hanım aşırı hız sizin dediğiniz gibi dünyada ölüm ve yaralanmalı kazaların başlıca nedeni ve ayrıca Türkiye'de de başlıca nedeni ölüm ve yaralanmalı kazalar. Aşırı hız.
Aşırı hız derken kastımız hani doğru hız limitini doğru yerde yapmamak. Şehir içi 30 ise orada 50 de aşırı bir hız aslında.
Şimdi burada çok enteresan şeylerle karşılaşıyorum Ebru Hanım. Ben aynı zamanda 3 tane Türkiye'deki büyük araç filosunun güvenliğinden sorumluyum ve her aracı bir kutu yerleştirdim. O sürücüleri ben takip ediyorum. Gerçi oluşturduğum bir algoritma var. O veriler bu algoritmaya giriyor. Sürücünün güvenli olup olmadığı diğer taraftan çıkıyor. Sürekli toplantı halindeyim. Ve hız konusunda, ne yazık ki hız konusunda hakim değiliz. Sürücüler hızlı hangi yolda sürat limitinin ne olduğunu farkında değil. Ve çoğu zaman sürücüler hız sınırlarına itiraz ediyorlar. Bu ara evet efendim diyorum, şimdi trafik kanunları sizin yorumunuza açık değil. Şimdi bu yolu siz belki 80 olarak görebiliyorsunuz ama bu yolun üzerinden yaya geçidi var. Yani şimdi burada yaya adımı attığında sizin durmanız lazım. 80'le gelen bir araç burada duramayacak. Yani bu yolun sürat limiti 50. Ama sürekli bir kavga içindeyiz. İnsanları yavaşlatmak ve kendilerini kendilerinden korumak esasında şu anda benim görevim haline geldi. Tek amacım o sürücüyü yavaşlatabilmek ve akşam bir ailesine güvenli bir şekilde teslim etmek. Yoksa bırakırsam ki Ebru Hanım, çalıştığım bütün filolarda ben şunu görüyorum. Özellikle şirket araçlarında bu karşıma çıkıyor. Tam gaz gidiyorlar. Otoban 160, 170, 180. Şimdi araştırıyorum. Bu arabanın şanzımanına, motoruna bakıyorum. Zaten onun üstüne çıkamıyor. 180 limiti ve bütün verilerde 180 var. Her yeri tam gaz gidiyor herkes. Mutlaka hız konusunda biraz bilinçli olmamız gerekiyor. Şimdi ben tabii polis ve ambulansla çok fazla kaza müdahale ettiğim için Ebru Hanım, ben kan gördüm. Şimdi sürücülerimizin çoğu kan görmedi. Benim yaptığım röportajlarda, benim takip ettiğim filolarda arada sırada bu tip kazalarla karşılaşıyoruz. 3 ay sürücüyü uyarıyorum. Lütfen yavaşlayın. Lütfen. Başımıza bir iş gelecek. Aman derken bir kaza giriyorlar. Beli kırıldı. Oh. Efendime söyleyeyim. Evet. Karşı taraftaki sürücüyü ömür boyu sakat kalacak şekilde yaraladı. Bu gibi durumlarla karşılaştığım zaman, o zaman sürücüyle konuştuğum anda sürücünün rengi değişiyor. Ve diyor
ama
ki...
Ama çok geç tabii.
Evet, çok geç. Yani illa başımıza gelmesi gerekmeden bizim yavaşlamamız gerekiyor. Bunu ne yazık ki daha geçen hafta Karadeniz'de bir arkadaşımızla bunu yaşadım. O kadar yanlış kararlar veriyorlar ki. Öndeki aracı iki düşünün Ebru Hanım. 3 şeritli yolda gidiyorsunuz. Sağ şeritten gidiyorsunuz. Öndeki araç biraz yavaşlıyor. Ve o makas atarcasına sola doğru kırıp geçmeye çalışırken soldan bir kamyon geliyor. Sola kırırken son anda vazgeçiyor. Derken o mu şu mu derken o yavaş giden arabayı arkadan çarpıyor. Sürücü yaşlı bir amca ve belinden sakat kaldı. Ömür boyu şu anda o arkadaşımız yürüyemeyecek. Şimdi ben bu sürücüye aylardır lütfen yavaşla. Şimdi konuştuğum zaman öyle demiyor. Ahmet Bey, yanlış karar verdim. Çok pişmanım. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Şimdi davalık durum, arkası çok büyük problemler var. Yani insanlar şunun farkında olmalı Ebru Hanım. Trafik her elinizdeki her şeyi bir anda alabilecek yeteneğe sahip. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, işinizi, her şeyi bir anda elinizden alabilecek yeteneğe sahip. Bu yetenekte çok daha çok fazla bir şey yok etrafımızda. Ama trafik var. Dolayısıyla denetleme belki az olduğu için, bu yol açık olduğu için aşırı hız yapmaya başladığınız zaman ondan sonra bu alışkanlık haline geliyor. Ve gerçekten tehlikeli durumlarda insanlar kendilerini aşağı çekemedikleri için bu tür kazaların içine giriyorlar. Yani her yıl 60 bin üzerinde bizim de aşırı hızdan dolayı trafik kazası oluyor. En büyük nedeni bu. Ama sürücüler içinde oldukları riskin ve tehlikenin farkında değiller ve buna biz körelme diyoruz. Biz bir süre sonra bu işin ne kadar ciddi olduğunu bilseler bile o 6 ay 7 ay sonra trafik kazası olmadan aracı kullanmaya başlayınca insanlar körelmeye başlıyor ve yine eski alışkanlıklarına dönüyorlar. Halbuki bu konu o yüzden çok önemli ve o yüzden bu işe önem verdiğiniz için çok takdir ediyorum Ebru Hanım. Sürekli hatırlatmamız gerekiyor.
Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Yani bir kere klasik bir laf ama belki eğitim şart. Yani ehliyeti aldıktan sonra da belki zaman zaman, sırf bizim için demiyorum, genel hatırlatma eğitimlerinin yapılması şart. Sizden anlattıklarınızdan duyduğum kadarıyla. Onun dışında da siz de söylediniz, denetimler ve cezanın da caydırıcı olması gerek bence. Bir de şöyle de bir şey var. Hani sürücülerden bahsettik. Evet, %89 oranında suçlular. Ama mesela hepimiz Yani özellikle Türkiye'de şehir nüfusu çok yoğun. Köyden kente göçünde yoğun yaşandığı bir ülkedeyiz. Çok büyük oranda kentli bir nüfusa sahibiz ve malum teknoloji de geliştikçe biz de hadi araçta da yapıyoruz, yaya olarak da yapıyoruz. Bahsettiğim telefon. Elimizde telefon, sürekli telefona bakarak yürüyoruz. Şimdi ben hani örneğin sürücü değilim ama yaya olarak trafiğin içindeyim. Ve hani telefon elimde hiçbir yere bakmadan gidiyorum. Hatta işte Japonlar bile en son okuduğum kadarıyla o kadar bu sorun haline getirmişler ki bunu. Trafik ışıklarını yere koymuşlar ki telefonuna bakarak yürüyenler görebilsin diye. Şimdi sürücülere %89 oranında suçladık onları. Ama yaya olarak da bizim yaptığımız hatalar var.
Evet.
Bunlara biraz hani neler yapıyoruz biz trafikte yaya olarak?
Yayalar bizim ülkemizde %7-8 civarında toplam ölüm ve yaralanmanın toplam ölümün hayatını kaybedenlerin %7'si %7 veya 8 civarında yayalar oluşturuyor ülkemizde. Bu çok yüksek bir rakam yalnız. Bakın yani bizim ülkemizde her yıl yaklaşık 30 bin tane yayaya çarpıyor araçlar ve 1700 tane yaya hayatını kaybediyor ortalama. Örneğin bir İngiltere'ye baktığınız zaman 480 yaya hayatını kaybediyor ama onların bizim nüfusumuz çok yoğun ama araç sayısı bizim 3 katımız onlarda.
Evet.
Almanya, evet bütün Avrupa ülkeleri aşağı yukarı 500 civarında bizim 1700 civarında olmamız burada bir problem olduğunun göstergesi. Dolayısıyla burada da önlemler almamız gerekiyor. Sürücüler yani evinizden dışarı adım attığınız anda o kaldırıma adım attığınız anda siz trafiğin parçasısınız. Siz bir trafiğin unsurusunuz. Dolayısıyla yayaların da sürücüler kadar dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi benim yayalarda gördüğüm en büyük problem nedir? Bir kere yayalar her yerden karşıdan karşıya geçiyor. Her yerde. Yani iyi ve bunu şahit oldum. Bizim evimde de bir yaya geçidi var. Emin olun Ebru Hanım, 10 metre ileride olan yaya geçidini kullanmıyor yayalar. 10 metre ileride. Hemen oradan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Bunun üzerine bir araştırma yapılmış İngiltere'de. Ben bunu inceledim Ebru Hanım. Bakın çok enteresan. İngiltere'de günde 70 tane yaya geçidinde kullanan kişiyi incelemişler 3 ay boyunca ve sonuçlar şunu göstermiş. Aynı problem İngiltere'de de oluyor ve yaya geçidi kullanmayan sürü ki yayalarla röportajlar yapıyor. Nedir derdiniz? Neden bunu kullanmıyorsunuz? 10 metre ileri daha güvenli değil mi? Şunu söylüyor yayalar. Geçim seçim derdim var. Dolayısıyla ben şu anda ona konsantre olayım. Ben karşıya geçiyorum diyor. Şimdi geçim seçim derdi bizim ülkemizde geçim seçim derdi olmayan bir kişi bana gösterin Ebru Hanım. Var mı? Toplasanız bizim 80 milyon ülkemizde geçim seçim derdi olmayan belki 1000 kişi çıkar ama gerisi hepimiz geçim seçim derdi içindeyiz. Dolayısıyla sürücüler ve yayalar bunun farkı evet sizin aklınız geçim seçim derdine gidebilir. O cep telefonuna gidebilir. Gidebilir, gidebilir. Ama riskin altındasınız. Dolayısıyla
Doğru.
bir araba çarptığı zaman o geçim seçim derdi falan onlar o zaman hiç önemli olmuyor. O zaman 112 ne kadar hızlı yetişecek buraya? Ne, şimdi 30 kilometre üzerine çarptığın bir yayanın hayatta kalma ihtimali %50. 30 kilometrenin altında %70 ama 30 da çok yüksek bir rakam değil. Bizim sürücülerimiz şehir içinde çok rahat 50 ile gidiyorlar. Dolayısıyla yayalar çok risk altında. Kaldırımları kullanmamız gerekiyor. Ebru'm kaldırımları kullanmıyor yayalarımız. Yolda yürümeyi tercih ediyor. Kaldırımda yürümemiz gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi kaldırımda yürürken veya yolda yürürken cep telefonuyla konuşan yaya o da trafikten kopuyor. Şimdi ne oluyor? Arkadan gelen aracı duyamıyorsunuz. Aklınız başka yerde dolayısıyla nereye gittiğinizi bakmıyorsunuz. Eğer orada bir kavşaktan karşıdan karşıya geçiyorsanız gerekli sol sağ sol kontrolleri yapmadan karşıdan karşıya geçebiliyor ya. Dikkatimizin her zaman yolda olması gerekiyor. Çok
Ya
ağır
da
bedel
ışıklara bakmıyoruz. O da var.
bakmıyor. Ne kadar hızlı çabuk karşıya geçerse kimse yani trafik kuralları herkesin uyması gereken bir şey. Birisi uymadığı zaman o zaman problem çıkıyor.
Doğru, esnek değil yani. Orada çok haklısınız.
Esnek değil. Yani yayalar bu konuda çok dikkat etmeli. Ben yayayım,
doğru,
bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Bakın en basitinden bahsedeceğim size. Karşıdan karşıya geçmek için bizim tuşlarımız var. Yaya tuşu.
Evet.
Onlara basmaktan. Şimdi ben bunun eğitimini veriyorum. Ahmet Bey nasıl onun eğitimi veriyor? Elektrik bizim trafik direklerimiz içinde 220 volt var Ebru Hanım. Ve bunların içinde en ufak bir paslanma, en ufak bir kaçaktan dolayı bu elektrik direklerinde 220 volt enerji olabiliyor. Şimdi yaya ne yapıyor? Karşıdan karşıya geçme tuşuna basıyor ve yaslanıyor elektrik direğine. O zaman çarpılma riski dahi var. Özellikle yağışlı günlerde. Nem oranı yüksek olduğu günlerde. Evet. Bakın dikkat edin. Yaya karşıdan karşıya geçme tuşların hepsi plastiktir. Özel evet. Plastik haznelerin içindedir. O elektrik çarpmasına karşı önlemdir. Şimdi yayaların elektrik direğini çıplak elle veya bacaklarıyla yaslanma değmemesi gerekiyor. O bile risk. Yani yayaların aldığı riskleri farkında olmalarından bahsediyoruz. Gerçekten orada da bir ufak risk var. Yani bu komplike bir mevzu. O yüzden çok erken başlamamız lazım bu eğitimlere.
Doğru,
çok detaylı olan bir şey.
Bir de şu da var tabii, şehirli nüfus arttıkça daha fazla artık kısa mesafede yayaların maruz kaldığı kazalar da artıyor. Söylediğiniz gibi çok daha dikkat etmemiz gerek. Ben size son olarak şeyi de sormak istiyorum. Şimdi mesela kendimizden biliyoruz, özel ya da toplu taşıma araçlarına yolcu olarak da biniyoruz. Ama hani şimdi arka koltukta kemer takılması konusu sanırım 1991 yılında girdi kanun olarak. Ama arka koltukta kemer pek takılmıyor. Gerçi yeni araçlarda hani bu yeni teknolojiden dolayı takma zorunluluğu da var. Çünkü hani takmadıkça ses susmuyor Allah'tan. Ama şöyle hani arka koltukta kemer mi takılır kısa mesafede gibi de bir anlayış var. Oysa ki hani artık pek çok bunun böyle kısa filmleri falan bile yapıldı. Arka koltukta kemer takmayan biri bir kaza anında hani hep böyle tasvir ediliyor. İşte küçük bir fil ağırlığında, yani hep kilosunun x katı kadar bir oranda ön tarafa fırlıyor ve siz önde kemerinizi takmış gayet trafiğe karşı önlem aldım diye düşünürken en basitinden ağır bir şekilde yaralanma riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz arkadaki yüzünden. Dolayısıyla ya da toplu taşımada şoförü rahatsız eden yüksek sesle konuşmalar vesaire gibi hani yolcuların da yaptığı hatalar var. Yani kısacası şunu sormak istiyorum. Ben evet sürücü ya da yolcu değilken, pardon sürücü ya da yaya değilken ama bir yolcuyken de yaptığım yanlışlar var. Ve bunun bedelini de benim yüzümden pek çok kişi yaşamak zorunda kalabiliyor. En sık sizin dikkat ettiğiniz yapılan yanlışlar nelerdir diye sorsam.
Çok güzel bir soru Ebru Hanım. Bu arada mevzuatta da direkt yasak toplu taşıma aracının içinde yüksek sesle konuşmak ve yüksek sesle müzik dinlemek. Onlar da zaten mevzuatta yazılı, net bir şekilde yazılı. Şimdi burada çok enteresan bir şeye değindiniz Ebru Hanım. Yolcular. Yolcu esasında güvenliğin çok büyük bir parçası. Şimdi evet emniyet kemerini arka koltuğa takmanız zaten şart. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Yani kanun 90'lı yıllarda devreye girdi. Şimdi iyi bir yolcu olmaktan bahsedelim esasında. Nasıl iyi bir yolcu olabiliriz? Size bir örnek vermek istiyorum Ebru Hanım. En basitinden arabanın içinde muhabbet yumuşak olmalı. Bakın sürücüyle tartışmaya başladığınız anda sürücü aracı agresif kullanmaya başlıyor ve dikkatini yoldan alıyor. Dolayısıyla hem aşırı hızlı kullanmaya başlıyor hem sinyal vermeden şerit değiştiriyor hem de dikkati başka yerde. Yani iki tane problem bir anda ortaya çıkıyor. Yolcu eğer aracı içinde sürücüyle konuşuyorsak muhabbeti tatlı tutmak zorunda. Bakın bunlar ufak trafik nüanslar ama yolcunun ve sürücünün ve etrafındaki herkes için bunların can güvenliği açısından çok önemli. Arabanın içinde bir kere tatlı bir muhabbet olacak. Sürücüyü en fazla rahatsız eden konuyu ben burada dinleyeceğimi de söyleyeyim. sevmedikleri müziği dinlemektir.
Ay evet. Evet, o kesin.
Dolayısıyla yolcular lütfen bırakın. İlk seçenek sürücünün olsun. Eğer o müziği beğenmiyorlarsa onların istediği müziği çalalım.
Buna katılıyorum.
Bakın, cep telefonuyla konuşan sürücü en büyük problem. Eğer yolcuysanız o aracın içinde sürücüyü hatırlatın. Cep telefonuyla konuşuyorsunuz. Bizim trafik kazasına girme ihtimaliniz 4 kat artıyor. İstersen biraz sonra konuşalım. Veya ver bana telefonu. Vereceğim mesajı ben veririm oraya. Veyahut da mesaj yazıyor sürücü. O zaman tabii trafiğe kazasına girme oranı %20 kat artıyor. Dolayısıyla alın elinden o cep telefonu. Siz yazın mesajı. Neymiş mesaj? Anne eve geç geleceğim veya eve gelirken evet ekmek su getireceğim veya neyse o kritik mesaj bizim hayatımızı tehlikeye atan. Siz yazın bırakın gitsin. Ha, bir öneri daha bulunmak istiyorum. Navigasyon. Bakın Ebru Hanım, bugün navigasyonu konuşmuyoruz ama bundan 2-3 yıl içinde cep telefonuyla konuşmak ve cep telefonuyla mesaj atmak kadar trafik kazasına neden olan bir unsur olarak karşımıza çıkacak navigasyon. Bunun için hazırlıklı olun. Navigasyon neden biliyor musun Ebru Hanım? Herkes oku takip etmeyi çok seviyor. İlla göz ya onun sesli uyarısı da var. İşte 300 metre sonra sağa, şimdi lütfen sağa alın gibi. Yani sürücü öyle bir kendisini geliştirmeli ki, öyle bir antrenman yapmalı ki esasında navigasyonu sesle takip edebilir hale gelmeli.
Gözünü... Ya da yolcu da yapabilir. Ha, yani şimdi sonuçta eskiden hani düşünün. Bu hayatımızda navigasyonlar yokken, şimdi diyecekler şey yaşlılar podcast'i gibi oldu ama haritadan işte kopilot diye bir şey vardı yani. Hani araba yarışlarında da var hala kopilotluk. Kopilot sağa dön, sola dönü o yapardı. Sürücü de daha hani eğer birine güvenmek istiyorsa yanındaki kopilotu ona göre seçsin o zaman.
Ebru Hanım, çok doğru bir noktaya parmak bastınız ve bunu yapması gerekiyor yolcunun. O cep telefonunu alıp ekranını sırf kendisi göreceği şekilde yolu o tarif etmeli. Yani ben yolcuyum, ben burada uyurum, rahatıma bakarım. Yani değil, siz de yolcu olarak bu yol güvenliğin parçasısınız. Dolayısıyla siz de üstünüze düşen görevi yapmalısınız. En büyük tehlikelerden bir tanesi de uykuya dalan yolcudur. Yolcu uykuya daldığı zaman bakın sürücü de hemen esnemeye başlar. Arkasından gelir. Yolcunun görevi o sürücüyü diri tutmak, o sürücünün dikkatinin yolda kalmasını sağlamak, kendi güvenlik önlemini almak, emniyet kemerini takmak. Arabanın içinde o sürücüyü motive eden, riski atmadan yola konsan ne gerekiyorsa yapması gerekiyor. Bu iş takım işi Ebru Hanım. Yayası, yolcusu, sürücüsü hep beraber kol kola verip bu trafikteki problemi çözmeliyiz.
Son şey güzel oldu. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Benim sorularım bu kadardı. İnşallah yine tekrar bir araya gelir. Trafikle ilgili bol bol sohbet ederiz. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkürler. Bu arada Doğuş Grubu Podcast kanalına katıldığınız için de bütün dinleyicilere teşekkür ediyorum ben. Bir sonraki konu ve konuklarımızla yeni bir Doğuş Grubu Podcast'inde de görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
Çok teşekkürler Ebru Hanım. Herkese iyi günler.